Ayrım 13.
Bütün bunlar doğru ama dedi Emir Zeyd. Onları savaşa sokarsa yaptıklarının hiçbir değeri kalmaz. Bana kalırsa Anschluss yalnızca bir başlangıç. Çekoslovakya ikinci kurban olacağı benzer. Sonra her zaman olduğu gibi sakin sakin piposundan bir nefes çekti ve doğrusunu istersen Bay Hitler'e ve bütün bu Nazi mizansenlerine ben hiç güvenmiyorum dedi. Ayın sonunda gitme zamanımız gelmişti. Aile Berlin'i grup grup terk edecekti. Herkesten önce Ayşe teyzemle Nejat İstanbul'a hareket ettiler. Annem son iki ay içinde geçirdiği heyecan ve yorgunluktan bitkin hale gelmişti. Toparlanmak için Praga, arkadaşları Yakup Kadri'lere gidecekti. Yakup Kadri Bey, Çekoslovakya'da Türk büyükelçisiydi. Karı koca annemin çok sevdiği iki arkadaşıydı. Hem onları ziyaret edecek, hem de birlikte Karspa'da kaplıcalara gideceklerdi. Annem onları babamın zamanından, Yakup Kadri Bey'in yazarlığından ötürü tanıyordu. Geçirdiğim hastalıktan dolayı henüz yolculuk yapamayacak kadar halsiz olduğum için Berlin'i Emir Zeyd'le birlikte en son ben terk edecektim. 3 günlük tren seyahatinden sonra Emir Zeyd beni İstanbul'a bırakıp Bağdat'a gitti. Ben de Büyükada'daki köşke yazı geçirmek üzere bir daha kavuştum. 13. Bölüm. Cevat eve geliyor. Büyükada'da her şeyi bıraktığım gibi bulduğuma çok sevindim. Anneannem yine her akşamüstü işleri bittikten sonra incecik beyaz başörtüsünü örtüp mis gibi odasında Kur'an okuyordu. Batan güneşin kızıl ışıkları her zaman olduğu gibi odasına yansıyordu. Akşam yemeğinden az önce yine aynı ihtiyar yoğurtçu "Yoğurt!" diye bağırarak geçiyordu. Her gün çay zamanı evdelerse semaverin etrafında, bahçedelerse çardağın altında teyzelerim, dayılarım, eniştelerim bitmeyen, tükenmeyen konuşmalarını, tartışmalarını sürdürüyorlardı. Konu çoğu zaman dönüp dolaşıp Avrupa devletleri savaşa yönelirken Türkiye'nin katılıp katılmayacağına geliyordu. Temmuz'un sonuna doğru annem Karsbad'dan neşe içinde döndü. Hepimize güzel armağanlar getirmişti. Büyükada'ya döndüğü için mutluydu. Çamlı koylarda resimler çiziyor, kış hastalıklarına karşı doktorların önerdiği 30 deniz banyosunu ihmal etmiyordu. Çok sıcak bir Ağustos öğleden sonrası anneannem dışında bütün aile çay içmek için üst katta oturma odasında toplandı. Ama bugün çay içilmeyip dondurma yenecekti. Bahçıvan dondurmacıyı bulmaya yollandı. Adam her gün önünde beyaz önlüğü, sırtında bir sırığın iki ucuna bağlanmış tahta kovalarla sokak sokak "Dondurma, kaymak!" diye bağırarak elde dövülmüş nefis dondurma satardı. O gün de bahçıvanın peşinden içeri girince kovalarını yere bıraktı, tahta sıraya oturdu ve hizmetçinin büyük gümüş tepsi içinde getirdiği camdan dondurma kaplarına kaymaklı ve meyveli dondurma koymaya başladı. Emin enişte hizmetçi kızın uzattığı dondurmayı alırken, "Bak bakalım kızım, kimse unutulmasın. Bahçıvana, herkese dondurma gitsin, emi?" diye tembih etti. Aliye teyzem annesine çok yakındı. Bütün yıl birlikte yaşarlardı. Ağzına bir kaşık vişneli dondurma attı ve "Annem niye hala dönmedi?" diye sordu. Dondurmasını kenara koyup eline çini mürekkebiyle kalemini alan annem, herhalde 3,5 vapurunu kaçırdı yanıtını verdi. Aliye bilmek istiyordu. "Evet ama bu sıcak günde şehire niye indi?" Bizu ağzından baklayı çıkardı. "Doktorla randevusu vardı," dedi. Hakkiye çok şaşırdı. "Ne randevusu? Bana bir rahatsızlığı olduğundan bahsetmedi." "Bana da," dedi Ayşe teyzem. "Doktora gittiğini nereden biliyorsun?" "Ben de tesadüfen öğrendim," dedi Mizu. "Sehere ütületmek için elbiselerimi vermek istedim. Yapamayacağını, çünkü hanımefendi ile erkenden doktora gideceklerini söyledi. Bu sabah ilk vapurla indiler." Hakkiye, "Niye bizden gizliyor ki?" diye sordu. Aliye, "Annemi bilirsin, bizi üzecek hiçbir şey söylemek istemez." Nisa çok endişelenmişti. O zaman önemli bir şey olmalı diye lafa karıştı. Mizu, "Canım telaşa kapılmayın, belki de yalnızca bir doktora görünmek istedi," dedi. Nisa, "Öyle bir şey olsaydı bizlere söylemekte sakınca görmezdi. Doğrusu bu iş hiç hoşuma gitmiyor," diyerek yaptığı resme devam etti. Bir saat sonra telefon çaldığında hepsi yerlerinden fırladılar. Ama adetleri olduğu gibi en büyükleri Hakkiye'nin telefonu açmasını beklediler. Telefon yakın bir aile dostumuz olan doktordandı. Hakkiye teyzem, Allah'a şükür telefon ettiniz dedi. Kuzum ne olup bitiyor? Annem niye sizi görmeye geldi? Bize niçin bir şey söylemedi? Meraktan ölüyoruz. Ali'ye odanın öbür ucundan nesi varmış asıl onu sor diye seslendi. Ayşe işin aslını öğrenmek istiyoruz diye söze karıştı. Nisa kararlı bizden hiçbir şey saklamamasını rica et bilmek hakkımız dedi. Hakkiye telefonun ağzını eliyle kapatarak Allah aşkına susun da öğreneyim diye bağırdı. Bir süre pek ciddi dinledi. Derken yüzü bembeyaz oldu sonra nefesi kestircesine ameliyat mı olmuş ne ameliyatı diye sordu. Kardeşler dona kaldılar. Hakkiye korku dolu bir sesle ne kanser mi diye bağırdı. Üç kız kardeş Yunan tragedyalarındaki korolar gibi kanser kanser kanser diye tekrarladılar. Sonra dehşet içinde feryat edip ağlayarak Hakkiye'nin etrafında toplandılar. Hakkiye yine telefonu eliyle kapatarak lütfen susun sakin olun adamın dediğini duyamıyorum diye bağırdı. Üç kız kardeş hemen sustular. Hakkiye uzun uzun doktoru dinledi. Telefonu kapadıktan sonra oldukları yerde donup kalan kardeşlerine önce doktor bilmenizi istiyor ki annem Şişli Hastanesi'nde yatıyormuş ve iyiymiş. Ayşe Allah'a bin şükür diye inledi. Nisa niye doktor hemen ameliyat etti? Bu kadar aceleye ne gerek vardı? Hakkiye doktorlardan aldığı bilgileri aktardı. Annem yıkanırken sağ göğsünde bir sertlik hissetmiş. Kimseye haber vermeden Aziz Bey'e telefon edip bugün için randevu almış. Aziz Bey'i muayene ettiğinde sertliğin boyutları onu ürkütmüş ve hemen ameliyat etmiş. Ali'ye evet ama dedi neden ille de bugün? Hiçbirimize haber vermeden böyle şey olur mu? Hakkiye teyzem herhalde annem öyle istedi. Ameliyat bitsin aileye sonra bildirilsin demiştir. Kardeşler aralarında zavallı annem kim bilir ne korkular geçirdi gibi laflar etmeye başladılar. Bir suskunluk oldu. Sonra Ali'ye dayanamadı. Ne olursa olsun. Doktorun bize haber vermeden, ikinci bir doktorun fikrini almadan ameliyat etmeye hakkı yoktu. Hakkiye teyzem, söylenme Ali'ye diye onu susturdu. Aziz Bey hem İstanbul'un en iyi doktoru hem de aile dostu. Bilirsin annemi ne kadar sever, hiç ona zarar gelsin ister mi? Şimdi heyecanı kenara bırakın da ne yapacağımızı düşünelim. Bir kez olan olmuş. İnşallah hakkında en hayırlısıdır. Ben bu gece son vapurla şehire inip geceyi apartmanda geçiririm. Sabah da erkenden hastaneye gider, anneme ötesini berisini götürürüm. Ötekiler de ertesi sabah ilk vapurla ineceklerini söylediler. Hastaneye gittiklerinde büyük annemin rahat rahat yattığını gördüler. Morali de çok iyiydi. Herkesin yüreğine su serpildi. İlk şok ve görünüşe göre hayati tehlike atlatıldıktan sonra büyük annemin odası buluşma yeri olmuştu. Her gün aile bireyleri ve arkadaşları çiçekler, çikolatalar, kolonyalar hatta evde yapılmış çorbalarla ziyaretine geliyorlardı. Bazen kalabalığın koridora taştığı oluyordu. Hasta bakıcılar tüm gayretleriyle hastane kurallarını çiğnetmemeye çalışıyorlarsa da pek başarılı olamıyorlardı. 10 gün sonra ne yazık ki büyük annem ameliyat sonrası tehlikelerinden biri olan zatürreye yakalandı. Durumu hızla kötüye gittiği için doktorlar kızlarından başka kimsenin odaya girmesine izin vermediler. Kızları nöbetleşe yanında yatıyorlar ve her şeye karışıyorlardı. Hepsi de her şeyi doktorlardan ve hasta bakıcılardan daha iyi bildiklerine inandıkları için tedavi konusunda onlarla sürekli tartışıyorlardı. Durumun ciddiyetini gören büyük annemin kardeşi Mithat, Bodrum'da yaşayan Cevat dayıma telgraf çekti. Cevat hakkında kısa öyküler, makaleler yazdığı sünger avcılarıyla 3 gündür denizdeydi. Küçük balıkçı teknesi Bodrum'daki salaş iskeleye yanaşınca kahveden bir çocuk, "Balıkçı, balıkçı sana telgraf var!" diye bağırdı. Cevat Halikarnas balıkçısı diye bilindiği için Bodrumlular onu yalnızca balıkçı diye çağırırlardı. Cevat telaşlanmadı. Telefonu yoktu. Onunla görüşmek isteyen telgrafa başvuruyordu. Bu o günlerde haberleşmenin en ucuz ve en hızlı yoluydu. Onun için eve gitmeden önce rıhtımdaki kahveye uğrayıp balıkçılarla bir çay içti ve acele etmeden gezine gezine evine geldi. Karısı Hatice çamaşır asıyordu. Onu görür görmez göğsünden telgrafı çıkarıp kocasına uzattı. "Bak," dedi, "bu dün geldi. Annen Şişli Hastanesi'nde ağır hasta Mithat." Cevat okur okumaz beyninden vurulmuşa döndü. Hatice'ye annem hasta deyip odasına koştu. Tahta sandıktan giyile giyile parlamış lacivert gabardin takımı çıkardı. Emektar diğeri bavuluna da biraz çamaşır, tıraş malzemesi, kalem kağıt attığı gibi soluğu köy meydanındaki otobüs durağında aldı. Uzun, sıcak ve tozlu bir yolculuktan sonra İstanbul'a, oradan doğru hastaneye geldi. Doktor annesinin durumunun iyi olmadığını söyledi. Odanın kapısını açtığında annesinin başında 4 kız kardeşiyle Mizu'yu buldu. Gözyaşlarını içlerine aktarak dualar mırıldanıyorlardı. Annesi gözleri kapalı, yanakları al al olmuş, nefes almakta güçlük çekiyordu. Ayşe ile Hakkiye babalarının öldürülme olayından sonra 24 yıldır Cevat'ı ne görmüş ne de onunla konuşmuşlardı. Birdenbire karşılarında görünce şaşırıp odanın bir köşesine doğru çekildiler. Ama Nisa ile Ali'ye koşup boynuna sarıldılar. İçtenlikle, "Hoş geldin ağabey, seni gördüğümüze çok sevindik." dediler. Mizu nazikçe elini sıktı, "Hoş geldiniz, yorgun görünüyorsunuz. Herhalde uzun bir yolculuktu." dedi. Cevat karyolaya ilişti. Annesinin iki elini ellerinin arasına aldı, Davudi sesiyle, "Ben geldim anne, sana Ege'nin kokusunu, Neptün'ün selamlarını getirdim." dedi. Büyük annem gözlerini açtı, dudaklarından hafif bir gülümseme geçti, güçlükle, "Teşekkür ederim oğlum." dedi. Cevat annesinin ellerini kendi göğsüne bastırdı. Ayşe usulca Hakkiye'ye, "Çıkalım." dedi. Sessizce odayı terk ettiler. O gece büyük annem gittikçe fenalaştı. Cevat onu kollarında tutuyor, ölmemesi için yalvarıyordu. Son nefesini bile oğlunun kollarında verdi. Cevat eğilmiş, umutsuzca hayat öpücüğü tekniğini uygulamaya çalışıyordu. Doktorlar onu yavaşça artık yaşamayan annesinden ayırdılar. Ertesi gün kızları annelerinin naaşını bir motor kiralayarak adaya götürdüler. Tekne yol alırken onlar da hem ağlıyor hem de birbirlerini teselli etmeye çalışıyorlardı. Benizleri sapsarı olmuş, yaralı kuşlar gibi titreşiyorlardı. Her biri kendi acısını ikinci plana itip kardeşlerine güç vermeye çabalıyorlardı. Hakkiye Ayşe'yi üzmemek için duyduğu korkunç üzüntüyü ona göstermemeye çalışıyor, Ali'ye de hıçkırıklarını zorlukla zapt ediyordu. Birbirlerini gözetliyorlardı. Kim fenalaşır gibi olursa hepsi birden şefkatle onu iyileştirmeye çalışıyordu. Dördü de ayrıca kardeşleri Suat için üzülüyorlardı. Suat 1938'deki New York Dünya Fuarı'na Türkiye'den özel delege olarak atanmıştı. Acı olay sırasında gemideydi. New York'tan Türkiye'ye geliyordu. Tabii hiçbir şeyden haberi yoktu. Ayşe, "Burada olamadığı için kendini hiç affetmeyecektir." dedi. Annesine öyle düşkündü ki. Mizu lafa karıştı. "Ben şahsen burada olmadığına memnunum. Annesini kaybetmek yetmiyormuş gibi bir de Cevat'la karşılaşacaktı. Çiftlikte geçirdikleri o gece olduğu gibi gözünde canlanacaktı. Kim bilir ne hale gelecekti zavallı." Bu konu onları hırpalıyordu. Ayşe teyzem, "Keşke gelmeseydi." dedi. "Onu görmek beni alt üst etti. Yaptığını hiçbir zaman affetmeyeceğim." Hakkiye daha mantıklı konuşuyordu. "Seni çok iyi anlıyorum ama tabii ki annesinin ölüm yatağında koşup yanına gelecekti. Tabii ki ölürken başında bulunmak istedi. Annem onun için az mı çırpındı? Ama artık evine dönsün ve bizi rahat bıraksın." Nisa sinirlenmişti. "Evet ama sevgili ablalarım, unutmayın ki o da annemin oğlu." Ali'ye, "Bizim de ağabeyimiz." diye ekledi. Ayşe teyzem, "Doğrusunu isterseniz Cevat'ın Bodrum'da görmeyeceğiniz bir yerde yaşaması çok iyi. Hep orada kalsın ve tekrar dönmesin." Ali'ye, "Ben öyle düşünmüyorum. Keşke o kadar uzaklarda yaşamasa. Ne zeki, kültürlü, pırıl pırıl bir adam. Hem çok ilginç hem de çok bilgili. Karamazov gibi. İnsan onun yanında neler öğrenir." Öykü Charles diyor ki, "Her genç adam şu ya da bu zamanda babasını öldürmek istemiştir. Yani bu o kadar olmadık bir şey değilmiş." Nisa kızdı. "Saçmalama Ali'ye," dedi. "Şimdi Öykü Charles'ın ağzından düşürmediği Freud teorilerini tartışmanın zamanı mı? Bazen çekilmez oluyorsun." Yolculuklarının sonuna doğru kardeşlere bir suskunluk geldi. Motor adaya yanaşınca başta ağlayan Lala ile birçok adalı tabutu iskeleden alıp köşke çıkardılar. Serin ve loş salonda bir masanın üzerine yerleştirdiler. Tabutun üstüne kenarlarına altın sırmayla Kur'an'dan sureler işlenmiş yeşil kadifeden bir örtü örttüler. Haber duyulunca imam ve hocalar dahil herkes bir bir geldi. Büyük annemin ruhu için dua etmeye başlandı. Biz çocuklara da orada oturmaya izin verdiler. Ama o kasvetli ve üzüntülü havaya pek dayanamayıp birer birer sıvıştık. Müslümanlıkta cenazeyi fazla bekletmemek gerektiğinden defin hazırlıkları hemen başladı. Ev artık gelenden gidenden taşıyordu. Büyükannem sessiz sedasız birçok insana yardım ederdi. Bütün onu sevenler, yardımlarını görmüş olanlar, kimi adadan, kimi de şehirden akın akın son ziyaretine geliyorlardı. Tabutun başında saygıyla durduktan sonra üst kata çıkıyorlar ve orada onlara çeşitli içecekler ikram ediliyordu. Evin her tarafında tepsiler içinde kullanılmış çay ve kahve fincanları duruyordu. Mutfakta aşçılar harıl harıl gelenlere yetecek kadar yemek ve helva yapmaya çalışıyorlardı. Üst katlarda hizmetçiler kollarında çarşaflarla yorganlar oradan oraya koşuşarak gece şehire dönemeyecek yakınlara yatak hazırlıyorlardı. Cevat gelini gideni tedirgin etmemek, ailesini utandırmamak için gece geç vakit geldi. Misafirlerin hatta ailesinin bir kısmının arkasından fısıldaşmaları hoşuna gitmeyecekti. Mithat dayımla üst kattaki oturma odasına çıktı. Hakkiye ile Ayşe henüz alt kattaki duada oldukları için Nisa, Aliye ve Mizu yalnızdılar. Ama Cevat oraya girmeden önce annesinin yatak odasının kapısında uzunca bir süre durdu. Sonra tokmağı çevirerek tertemiz, mis gibi kokan odaya girdi. Hiçbir şey yerinden oynatılmamıştı. Sedirin üzerinde annesinin yuvarlak camlı eski moda gözlükleriyle Kur'an'ı, yatağının başucundaki masada da taze yasemin dolu vazosu duruyordu. Özenle yapılmış pirinç karyoladaki yatağını çeşit çeşit beyaz dantelli keten yastıklar süslüyordu. Cevat karyolaya gitti, cibinliği aralayıp yatağa uzandı. Kim bilir gözünün önünden ne acı ne pişmanlık dolu anılar geçti. Birkaç dakika sonra kalkıp kararlı bir tavırla oturma odasına girdi. Ben ise üçüncü kattaki odamda yatıyor ve o kadar sevdiğim büyükannemi kaybettiğim halde ağlayamadığım için kendimi suçlu hissediyordum. Etrafımda olan biten olaylar beni heyecanlandırıyor, adeta hoşuma gidiyordu. Bunun bilincine varmak beni daha da rahatsız etti. Birdenbire aşağıdan, hafif dua sesleri arasından kulağıma daha önce hiç duymadığım Davudi bir ses geldi. Kendi kendime bu kesinlikle o dedim. Nihayet geldi. Annesine kavuştuğunu, hatta annesinin son nefesini onun kollarında verdiğini duymuştum. Cenazeye de geleceğini söylemişlerdi. Sonunda esrarengiz dayımı görebilecektim. Yataktan fırladığım gibi merdiven başına koştum. Aşağıyı dinlemeye başladım. Güçlü ses, anlamadığım konular hakkında bilgiç bir tavırla konuşuyordu. Homeros Anadolu idi diyordu. Yunanlılara ait olduğu kadar bize de aittir. Truvalılar da Akalar kadar İlyada kahramanıdırlar. Cevat'ın güçlü sesinden öteki konuşanların kim olduklarını çıkaramıyordum. Bernard Shaw ne der biliyor musun Nisacığım? Herkes kırkından sonra azar. Sen şimdi kaç yaşına geldin şekerim? Ben azalı yıllar oldu. Ne deha bu Shaw? Asrımızın en büyük adamı. Önce Aliye teyzem sonra annem derken yine dayımın gevrek sesi odada patladı. Çünkü o kadar çok şeyi önceden görmüş ve söylemiş ki. En iyi yapıtları 1900'lerin başlarındadır. Anımsarsanız İnsan ve Süper İnsan 1903'te yayımlandı. O zaman söylediği şeyleri şimdi yaşıyoruz. Allah'tan ki atom henüz parçalanmadı. Yoksa iktidardaki delinin biri aklına esip de atom bombasını patlatırsa hepimiz yerle bir oluruz. Dediğimi unutmayın, bu asrın en büyük olayı atomun parçalanması olacaktır. Meraktan ölüyordum. Ayaklarımın ucuna basa basa merdivenlerden indim. Oturma odasının kapısı aralıktı. İnce uzun boylu bir adam odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, hem yüksek sesle konuşuyor hem de eliyle koluyla coşkulu hareketler yapıyordu. Yuvarlak güzel biçimli bir başı, çıkık alnı vardı. Tepesi açılmıştı ama kafasının etrafında kalan saçlar gür ve siyahtı. İri kahverengi gözleri fazla kaynatılmış kestanelere benziyordu. Güneş yanığı yüzü derin çizgiler doluydu. Dudaklarının uçları yukarı doğru kalkık olduğu için gamlı bakan gözlerine karşın hep gülümsüyor gibiydi. Kapıda beni görünce yine yüksek sesle ''Sen kimsin?'' diye sordu. ''Ben Şirinim.'' Annem atıldı, o benim kızım. Dayım elini romallar gibi kaldırıp, merhaba Şirin dedi, gel bakayım buraya, seni göreyim. Ne kadar uzun boylusun böyle. Uzun boylu olmak iyidir, insanların tepesinden bakarsın. Kısa boylu olsaydın, bütün yaşamını göğüs ve göbek seyretmekle geçirirdin. Yaklaşırken beni belimden tuttuğu gibi havaya kaldırdı, iki yanağımı içtenlikle öptü. "Ben senin Cevat dayınım," dedi. Dayım beni çok etkiledi. Onu bir kahraman olarak görüyor, duyduğum kötü şeylere inanmak istemiyordum. Canlılığı, dinamizmi yanında herkes ister istemez uyuşuk kalıyordu, annem bile. Ertesi sabah cemaat toplandı. Cenaze çıngıraklı kırmızı demir kapıdan çıkartıldı. Erkekler sırayla tabutun altına girerek tepeye, büyük babamın yaptırdığı Müslüman mezarlığına doğru yola koyuldular. Bizler de kalabalık halinde onları izliyorduk. Köy artık geride kalmıştı. Son evleri de geçtikten sonra tarlaların arasından dik yamaçları tırmanmaya başladık. Her ne kadar İslam ülkelerindeki şeriat yasalarına göre kadınlar mezarlığa gelemezlerse de biz laik Türkiye'de bunu yapabiliyorduk. Büyükannemin cenazesinde annem, Aliye teyzem ve ben yan yana yürüyorduk. Nejat önden yürüyor, zaman zaman tabutun altına girip taşımada yardım ediyordu. Cevat dayım bu hizmeti kimselere bırakmak istemiyor, tabutun bir ucu omzunda tepeyi tırmanıyordu. Açık mezarın önüne gelindiğinde durduk, tabut yere bırakıldı. Cevat dayımın yüzünden ter, gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Öyle bir şeye izin olsaydı eminim, annesinin naaşını tepeye kadar seve seve kollarında taşıyıp mezara teslim ederdi. Eve döndüğümüzde herkes yorgun ve üzüntülüydü. Yakınlarımız ve dostlarımızla oturup bazen ağlayarak, bazen de gülerek dinlenmeye çalıştık. Bir ara sessizce bahçeye çıktım. Büyükannemin en sevdiği yasemin saksılarının durduğu köşeye gittim. Bir avuç yasemin koparıp burnuma tuttum. O koku sanki büyükannemi yanı başıma getirmişti. Gözlerimden yaşlar boşandı. Ben de artık yas tutanların arasına karışmıştım. Büyükannemi kaybettikten sonra adadaki köşk hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. O muhabbetiyle aileyi bir arada tutan kuvvetti. Ailenin direğiydi. 14. Bölüm Bağdat 1938. Cenaze töreninden 2 hafta sonra annem, Raad, Raad'ın dadısı Schwester Edith ve ben Toros Ekspresi'ne binecektik. Anadolu'yu ve Torosları aşıp 3 günlük bir seyahatten sonra Emirzeyt ile Bağdat'ta buluşacaktık. Irak'ın masallarda sık sık adı geçen başkenti Bağdat'ın adı bile beni daima Ali Baba ile Kırkaramilerin mağarasına, Alaaddin'in lambasının sihirli dünyalarına götürürdü. Gözümün önüne hep Şehrazat'ın şifon şalvarlar içinde oryantal danslar yapması ve babamın kütüphanesinden aşırıp gizlice baktığım, hiç sansürden geçmemiş Binbir Gece masalları kitabındaki açık saçık resimler gelirdi.